Evli bir kadınla flört etmiş olsa bile bunu açıklamak caiz mi? Soruda da bu var. Bir kimsenin günahını açıklamak caiz mi diye sorulmuş. Yani bu şekilde düşünenlerin hepsine cevap olması için, kafalarında soru işaretleri kalmaması için, mutmain olmaları için cevap vereyim. Bir kere o açıklama yaparken de söyledim. Ben öğrendiğimden itibaren açıklayabilirdim. 3 sene geçti yaklaşık, açıklamadım. Sakladım. Bildiğimi dahi bilmiyor ve ima ederek öğütler vermeye çalıştım. Derslerde sorular sordurdum. O sorulara cevap vererek ona öğüt verdim. Bu işten vazgeçmesini sağlamaya çalıştım. Hemen ortaya dökmedim. Bu bir. İkincisi, bu olay başladığından beri, itaat etmediğinden beri, görev değişikliğini hazmedemeyişinden beri, yaklaşık 1,5 aydır yani. Bir buçuk aydır ben bunu yine söylemedim, yine sakladım. Ve devam ettiler, ettiler, ettiler. Bütün herkesi darmadağın ettiler. Büyük bir fitne çıkardı. İsveç'tekileri de bozdu. Kopenhag'dakileri de, Berlin'dekileri de. Kendi gittiği geldiği yerlerin hepsini bozdu, darmadağın etti. Yine de açıklamadım. Sonra kendisi tehdit etti. Ben konuşurum işte, üzerime gelmeyin, benim konuşacaklarım var. Bildiklerim var. Ondan sonra dedim ki, bak ben konuşursam ne ailen kalır ne şerefin. Böyle konuşma, tehdit etme. Bak ben susuyorum, beni konuşturma. Tehdit ondan geldi yani. İlk tehdit. İkinci tehdit de kardeşinden ve onunla beraber olanlardan. Sizi buradan çıkartırız. Zorla çıkartırız. Polis çağırırız. Sonra zaten kapıları kilitlediler. Yani daha doğrusu kapıların kilitlerini değiştirdiler. O gün bugündür vakıf kapalı, cami de kapalı, kullanılmıyor. Tabelamızı indirdiler. Bize ait olan orada kitaplar, vakfın amblemi, dergisi, bayrak gibi, flama gibi bir takım şeyler. Hepsini oradaki bir depo var, depoya atmışlar yere. Arkadaşlar videosunu çekmiş. Böyle hakaretler. Cuma namazı için bile kapıyı açmadılar. Cuma namazı kılınmadı. Biz istersek açarız, istersek açmayız. Sizi buraya sokmayız. Tavır bu. O gün bugündür tavır bu. Bunlardan sonra ben yine de dedim ki, orası evet cemaate aittir. Ama kavga olmasın, kötülük olmasın. Yine de orada 3 tane hocaya gidin, tarafsız hocalara hakem yapın. 3 tanesinden 2 tanesi ne diyorsa onun dediği gibi olsun. Hakemler ne diyorsa öyle karar verilsin. Hakeme razıyız diyorlar ama bir türlü hakeme gitmiyorlar. Haftalar oldu. Çünkü hakeme gitseler kaybedeceklerini biliyorlar. Gitmek istemiyorlar. Ben 3 gün süre verdim yine de. Yani o kadar zaman geçtikten sonra yine de 3 gün daha süre tanıdım. 3 güne kadar kararınızı verin. Yoksa açıklama yapacağım dedim. Perşembe günü. Cumartesi günü biz hakeme razıyız diye haber ettiler. Tamam dedim. Vallahi billahi o kadar sevindim ki. Açıklama yapmaktan kurtulacağım için. Allah'a kaç defa dua etmişim. Allah şahittir. Sayısını bilmiyorum. Ya Rabbi açıklamak zorunda bırakma beni. Bunlar hakeme razı olsunlar, ben açıklamayayım. Ve böyle haber geldi, çok sevindim. Dedim Allah duamı kabul etmiş. Bak kabul ettiler. Tamam ben de açıklamayacağım. Ve böyle bir yazı yazdım. Galibe. Dedim ki kabul etmişler, açıklamayacağım. Kendisine bu yazıyı da gönderdim. Yani rahatlasın, üzülmesin, ya böyle korku içinde olmasın diye haber de ettim. Pazartesi tekrar haber geldi. Yok biz hakeme bugün gitmeyeceğiz. Daha doğrusu bugün onun toplantısını yapmayacağız. Biz kendi aramızda toplantı yapacağız. Bakalım ne karar çıkarsa. Yani siz tamam demiştiniz. Pazar günüydü normalde toplantı. Pazartesini alalım dediler. Tamam dedim. Pazartesi de böyle haber gönderdiler. Biz kendi aramızda toplanacağız önce. E toplanaydın bugüne kadar. Zaten toplanmışlar kaç defa. Bunlar işi uzatmak istiyorlar. Bizi usandırmak istiyorlar. Hakeme razı olmaya niyetleri yok. Olacaklarsa bile mecburen olacaklar. Bakın açıklarım dediğim halde o heyettekiler Galibe acımadılar. Biri de kardeşi. Acımadı. Abim rezil olur demedi. Zaten daha evvelden söz vermiştiniz. Tamam hakeme razıyız de olsun bitsin. Acımadılar. Açıklamamı sağladılar. Ondan çok korkmuyorlar. Nasılsa onun şerefi gidecek. Umurlarında değil. Heyetin ve daha doğrusu oradaki o asilerin umurunda değil. O dört kişinin, beş kişinin umurunda değil. Bunların korkusu mahkeme. Bir de mahkemeye de vereceğiz dedim. Sen kapıyı kapatmışsın, ben girerim sadece diyorsun. Ben neyim burada? Ben bunu nasıl kabul edebilirim? İçeri kimseyi almıyorsun. Mahkemeye gideceğim. Ondan korkuyorlar, Galib'in açıklanmasından korkmuyorlar. Acımıyorlar. İlginç bir şey yani. Galib'in de zerre kadar aklı varsa bunlara daha güvenmesin. Kendisini harcadılar. Ben açıklamamak için direndim, direndim, direndim. En son yine böyle yaptılar ve açıklattılar bana. Ben sözümü değiştirecek adam değilim. Açıklayacağım dedim, açıklarım. Üç gün dediysem üç gün. Bunu biliyorlar, buna rağmen bunu yaptılar. Bu kötülüğü onlar yaptı, ben yapmadım. Ben sadece hakeme razı olun dedim. Ben o malı korumak zorundayım. Malı ele geçirmek istiyorlar. Ben bu açıklamayı yaparım. Hakeme razı olun demek zorundayım. Açıklamamın bir sebebi de zaten onu görevden almamın, görev değişikliği yapmamın dört sebebinden birisi zaten bu. Ve bana bunu soruyorlar. Sormasaydılar. O kadar insanı etkiledi. Ne kadar insanı etkilediyse o kadar beni mecbur etmiş oldu. 50-60 kişiyi etkiledi. Nasılsa o orada, ben buradayım. Bir şey yapamıyorum. Hepsi kendini yıllardan beri yediği içtiği insanlar. Birçoğusu da akrabası veya köylüsü. Bunu kullandı. Ceza amelin cinsindendir derler ya. Ne kadar çok insan etkilersen oradan cezayı görürsün. O kadar insan etkileyince beni mecbur ettin. O kadar insan soruyor. Neden görev değişikliği? Onlara sen itaat etseydin, onlar da itaat etseydi. Böyle bir olay olmayacaktı. İtaat etselerdi, açıklamayacaktım. İtaat etmedikleri gibi, sordukları gibi, neden, neden işte bu, demek zorunda bıraktım beni. Anlamayanlar, ikna olmayanlar suçludurlar. İtaat etmeyen galibin kendisi suçlu. Oradakiler etkilendi ondan. Cemaatlerine güvenmediler. Böyle karar verildiyse vardır bir hikmeti, vardır bir sebebi demediler. Neden deyip durdular. Beni açıklamak zorunda bıraktılar. Yani açıklamanın sebebi bir, herkesin sorması, sebep sorması. Diğer üç sebebi anlatıyorum, dördüncüyü anlatmıyorum. Anlamak istemiyorlar. Söylediğim anda bak, bilmediklerinizi biliyorum, beni konuşturmayın demiştim. Tabi 1,5 ay evvel. Bunu dediğim halde yine hocam konuşmak istemiyor, bir bildiği var demek ki, demediler. Birinci sebep bu. İkinci sebep de malımıza el koymak istemeleri. Ben bunu engellemek zorundayım. Oradakilerin bilmesi gerekiyor. Demek ki bunların bunlar eğer bilirlerse belki bu yanlışı terk ederler. Beni buna mecbur ettiler. Bu sebepleri. Ama delillerine gelince caiz mi bir insanın ayıbını ortaya koymak? Hem caiz hem vacip. Bazen caiz, bazen vacip. Allah Azze ve Celle ayıbı ortaya çıkmış. Olay mahkemeye intikal etmiş. Ben mahkemeyim. Bana geldi mi? Mahkemeye gelmiş demektir. Bir olay mahkemeye intikal ettiği zaman hakim affedemez. Cezası neyse verir. Ve o ceza da alenidir. Birisi zina etse, bekarsa 100 değnek, herkesin huzurunda vuruluyor. Gizli vurulmuyor, aleni. Recmediliyorsa aleni, yolda recmediliyor. Aleni. Hırsızın eli kesiliyor. Elinin kesilmesi nedir? Herkes onu görsün, elinin kesildiğini görsün ve bilsin ki bu hırsızlık yapan birisidir. Ona dikkatli olsun. İslam sabit kalacak el kesme gibi bir ceza veriyor mu? Veriyor. Ölene kadar o adam o şekilde anılacak, bilinecek, rezil olacak. Böyle bir ceza yine de var mı? Var. Demek ki Allah böyle ceza vermektedir. Yani bu tür cezalar gizli mahkemelerde görünmüyor. Alenidir mahkemeler. İslam devletinde de mahkemeler alenidir. İsteyen girer, izler. Böyle suçlar gizli mahkemelerde görülmez. Bu devlet sırrı değil bu. Devlet sırrı gizli mahkemelerde görülür. Bu adi bir suçtur ve alenidir. Herkesin önünde mahkeme edilir. O zaman rezil olur. Cehennemin dibine rezil olacaksa olsun. Mahkemeler alenidir. Ve bana hanımı gönderirken, ben hanımla haber gönderirken, aslında gizlemem için de göndermedi. Belki de hocam görevden alacaktır ama cemaatin iyiliği için artık kendi bilir ne yapacaksa. Önce bir öğüt verse belki de biraz ıslah olur diye haber gönderdi. Zaten karısı da bana haber gönderirken biliyor ki gerekirse ben görevini alacağım. Bunu bilerek gönderiyor zaten. Ve bunu da söylüyor zaten hanıma. Belki de görevden alacak ama ben söylemek zorundayım diyerek. Yani suçların gizlenmesi diye bir şey yoktur. Bir şey duymuşlar, yarım hoca adamı dinden edermiş, yarım doktor candan edermiş. Bir laf duymuşlar işte Müslüman Müslüman ayıbını saklar falan, ne olduğunu bildikleri yok. Müslüman Müslüman ayıbını ne zaman saklar? Ben de sakladım bak, bir yere kadar. Müslüman Müslümanın ayıbını, hangi Müslüman hangi Müslümanın ayıbını saklar? Ne kadar saklar? Hangi olayda saklar? Bunlar önemli sorulardır. Yarım hocalıkla olmaz bu. Hatırlarsanız Fethullah Gülen hükümete hani beddua etmişti ya. O zaman insanlar diyorlardı hani hoca böyle beddua eder mi? Müslüman böyle Müslümana yakışır mı falan. O zamanki cevaplarıma bakın. O zaman da dedim ki tabii ki eder. Beddua İslam'da var. Allah da beddua ediyor. Peygamberimiz de beddua etti. Ancak kime etti, nerede etti? Oradan itiraz etmeniz gerekir. İtirazınızı oradan yapın. Yani beddua var. Beddua var, beddua yok demeyin. Var ama hani burada doğru değilse onu söyleyin. Hani Müslüman böyle Müslümana beddua etmemeli diyorsan onu söyle. Beddua var mı İslam'da deyip cahil cahil konuşma. Tabii ki beddua var. Bizzat peygamberimiz beddua etti. Nasıl ki o olayda öyle konuşuyorlardı. Hocaya yakışır mı? Şimdi de bu yarım bilenler böyle konuşmaya başlamış. Tamam doğru olabilir ama bunu açıklamak caiz mi, doğru mu? Müslümanın ayıbını örtmek gerekmez mi? O dediğin bazı meselelerde. Mesele mahkemeye intikal ettiği zaman daha saklanmaz. Ben buna rağmen ona mühlet tanıdım. Bana geldi mi iş biter. Ben buna rağmen mühlet tanıdım. Mühleti anlamadı, günaha devam etti. Görüşmeye devam etti. O Müslümanın Müslümanın ayıbını saklaması olayı, söylememesi olayı, eğer bir zararı yoksa sakladığınız zaman bir zarar gelmeyecekse İslam'a ve Müslümanlara. Şahsi bir şey ve İslam'a ve Müslümanlara zarar gelmeyecek bir şey. Mesela bir yerde diyelim ki gizli bir içki içmiş. Kimse de bilmiyor ve bırakmış, içmiyor da artık. Buna benzer durumlarda saklanır. Fakat eğer bu kişi hoca olarak tanınıyorsa, böyle işler yapıyorsa, bunu istihbarat zaten bilir ve bunu kullanır. Sende böyle böyle şeyler var biliyoruz, bundan sonra bize çalışacaksın derler. Bu olaylar oldu. O gün de söylemiştim. Buradan bir arkadaş, buradan derken yani Adana değil Türkiye'den bir arkadaş, böyle bir yanlış iş yapmıştı, bir kızla flörtü vardı. Ve istihbarat biliyor, Telefonlar da dinleniyor, fotoğraflarını da çekmişler. Ve bir gün suçüstü arabanın içerisindeyken ikisi yakalamışlar. Kendisi anlattı bana bunları sonra. Ondan sonra sen bize çalışacaksın demişler. Yoksa hocana söyleriz. Cemaatin duyar, rezil olursun. Bu işler böyle. Böyle bir halt yediğin zaman işin içine istihbarat girer. Bu durumda o kişinin istihbarattan, İslam düşmanlarının elinden kurtulması için açıklanması lazım. Açıklanırsa kurtulur istihbaratın elinden. Yoksa onu kullanırlar, hep şantaj yaparlar ona. Ben onu açıkladım, görevini de aldım, kurtuldu. İstihbarat peşini bıraktı. Çünkü zaten onunla şantaj yapıyorlardı, şantaj bitti. Böyle birisi ise, İslam'a zarar getirir, getirecek birisi ise, yaptığı günah, İslam'a zarar getirecekse, Müslümanlara zarar verecekse, davaya zarar verecekse, bunun açıklanması gerekir, onun kenara çekilmesi gerekir, uzaklaştırılması gerekir. Kenara çektim olmadı, ısrar etmeye başladı, ortalığı velveleye verdi, büyük bir yangın çıkardı. Kopenhag yanıyor şu anda. Beni mecbur bıraktı. Ben seni kenara çektim. Bu senin için en hayırlısıydı. Yani herkesin ayıbı saklanmaz. O ayıp saklama işi bazı kimselere, bazı meselelerde, bazı zamanlarda, bir zamana kadar. Her meselede değil. Allah'ın isimlerinden biri nedir? El-Muzil, zillete düşüren, ayıbını ortaya koyan, rezil eden demek. Allah'ın isimlerinden. Allah onu ortaya çıkardı. Karısını bize gönderen Allah. O fotoğrafları cebinden çıkartan karısı, ona onu çıkarttıran Allah, gösteren Allah, mesajları okutan Allah, bize gönderip haber verdiren Allah. Allah El-Muzil ismiyle zillete düşürmek istedi. Çünkü Allah ona kim bilir ne kadar müsaade etti. Kaç sene tövbe etmedi, etmedi. Allah eninde sonunda karısına gösterdi. Karısı da bize haber etti. Allah'ın isimlerindendir El-Muzil. Zillete düşüren, rezil eden demek. Böyle bir şey Müslüman Müslümana yapar mı? Allah yapıyor, Allah. Allah rezil eden diye ismi var Allah'ın isimlerinden biri. Rezil eden. Ben Allah'ın yaptığını yaptım. İslam devletinde de cezalar alenidir. Herkes girer, mahkemede de izler. Cezası verilirken de Kur'an-ı Kerim Nur suresinde yüz değnek vurun meselesinde buyuruyor ki içinizden bir toplulukla şahitlik yapsın. Gizli yapmayın yani. Aleni olsun, rezil olsun demek. Zinadan dolayı yüz değnek yemiş, rezil olsun. Açın bakın Kur'an'ı. Gizlemek var mıymış? Ben buna rağmen gizledim. Belki ıslah olur diye. Zina olmadığı için. Öyle bir şey bilmiyorum. Öğüt verdim. Ortaya dökmedim. Ama büyük bir fitne çıkardı ve herkes sordu, beni mecbur ettiler. Mutmain olmuyorlar bir türlü. Ya sormayın, beni konuşturmayın. Bak bilmediklerinizi biliyorum diyorum, daha ne diyeyim? Sormayın diyorum. Sorarsan işte böyle olur. Hakeme razı olmazsan işte böyle olur. Allah da El-Muzil sıfatıyla rezil ediyor. Allah'ın sadece settar sıfatı mı var? Örtme. Allah örter de açar da açma sıfatı da var. Sen Allah'ın bir sıfatını mı biliyorsun? Bu kadar ayıplar ortaya çıkıyor. Kim çıkartıyor? Allah çıkartıyor. Ayıpları ortaya dökme sıfatıyla. Bu kadar insan zelil oluyor, rezil rüsvay oluyor. Kim rezil ediyor? Allah el-muzil sıfatıyla. Allah Azze ve Celle ceza verirken herkesi önünde verin diyor. Ve asilerin ne olduğunu ortaya koymam gerekmez mi? İşte bunlar böyle insanlardır demem gerekmez mi? Bunun için mi karşı geldiniz cemaatinize, hocanıza? Böyle birisi için mi? Bak size söylemek istemedim. Böyle birisi olduğunu söylettiniz bana. Asilere bunu göstermem lazımdı. Bunun için mi her şeyi çiğnediniz? Ne ayetlere, ne hadislere, hiçbirine uymadınız. Kur'an ve sünnet size itaat emrediyordu. Ben yetkimi kullandım, yine de kullanırım. Ve siz de itaat etmek zorundaydınız. Bunun için mi itaat etmediniz? Demek zorundayım, onlara bunu göstermek zorundayım. Tarih kitaplarımız, hadis kitaplarımız, bana delil soruyorlar ya, ayıbını ortaya koymak var mı? Hadis kitaplarında, tarih kitaplarında bazılarının ayıbı anlatılmıyor mu? Yanlışlar anlatılmıyor mu? Anlatılıyor, hadislerde de var. Filan filanla zina etti. Denmiyor mu? Denmiyor mu? Deniyor. Ceza verildi, recmedildi. Denmiyor mu? İsim verilmiyor mu? O günküler hep görmüş. O yetmiyor. Bir de rivayete giriyor, rivayete. Bu kadar hadis alimler, Buhariler, Müslimler. Bu kadar müfessirler, bu kadar müştehitler. Hepsi bunları nakletmiyorlar mı kitaplarında? Naklediyorlar. Demek caizmiş bak. Yani sadece o zamankilere göstermek de değil. Kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar biliyor ki sahabeden filan adam içki içti, filan adam zina etti ve bundan dolayı da kimi yüzde inek vuruldu, kimi de recm edildi. Bu rivayetleri bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Hani caiz değildi? Bu kadar müştehit, bu kadar müfessir, bu kadar muhaddis, sahabe rivayette bulunuyor. Hani rezil etmek caiz değildi? Hani adını vermek, söylemek caiz değildi? Bütün müfessirler hata mı etti? Bütün muhaddisler, bütün sahabe-i kiram. Allah bizzat kendisi Kur'an'ında Lut kavminin yaptığını anlatmıyor mu? Lut kavmi erkek erkeğe ahlaksızlık yapıyorlardı diye anlatmıyor mu? Allah bizzat isim vererek Lut'un kavmi demiyor mu? Onları rezil etmiyor mu? Hani yoktu? Hani yoktu? Bir şey duymuşlar. Nerede? Ne zaman? Kime karşı? Bilmeden konuşuyorlar. Müslüman Müslümanın ayıbını ortaya döker mi? Bazen bu farz bile olabilir. Eğer o kişi bu haliyle devam ederse, düşmanlar bunu kullanacaksa ya da ileride ortaya çıktığı zaman cemaate, İslam'a büyük bir darbe olacaksa, bunu şimdiden önünü kesmek zorundayım ben. Usulü fıkıhta sedd-i zarai diye bir prensip var. Nedir bu prensip? Sedd-i zarai. Bir kötülük olmadan evvel ona engel olmak. Türkçesi bu. Kötülüğün önüne set çekmek. Sen biliyorsan ki ileride bu bazı kötülüklere yol açacak. Gizli kalırsa bu devam edecek ve bir daha da işi büyütecek ve ileride çok daha kötü olacak ve zaten patlayacak bir gün. Sır. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Yani bu eninde sonunda ortaya çıkacak. Bir gün biri görecek, bir gün başka biri görecek. Bu olacak. Ve ileride çok daha büyük bir patlamayla patlayacak. Sedd-i zarai prensibine göre onun önlemini almak farzdır. O ileride büyük bir zarar verecekse, bir harama, bir kötü olaya sebep olacaksa ve olacak, olmaz olur mu? Bunu düşmanlar da kullanacak. Düşmanların kullanması bir bu olayı ileride cemaatin aleyhinde kullanırlar. İşte sizin hocalarınız böyle derler, böyle kullanırlar. Biz ona ceza vermiş olmasak, görevini almış olmasak, açıklamış olmasak, bak sakladınız derler. Ben buna rağmen de yine de hemen ortaya koymadım. Sonuna kadar direndim. Belki ıslah olur diye. Düşmanlar bunu kullanır. Olay en son ortaya çıkacak nasıl olsa. Ben çıkarmasam bile zaten bir gün çıkacaktı. Çünkü böyle şeylerin duyulmaması mümkün değil. Ve hanımı kaç kişiye anlatmış? Sadece bizim buradan 6 kişiye. Orada da anlattıkları var. Birçoğu biliyor, saklıyorlar. Ablası bile biliyor. Buradan bir bayan ablasını arıyor. Abla bak sen de biliyorsun. Sen de biliyorsun bak kardeşinde böyle bir şey var. Senin de haberin var. Tamam da işte o yani o tam öyle değil falan biraz farklı falan. Ne farkı? Farklı olanı doğrusunu anlat bakayım neymiş var. Doğrusu neymiş? Söyle hadi doğrusu neymiş? Yani öyle değilmiş nasılmış? Yani söyler misin? Orada da bilen bir sürü insan var. Yani tek bilen biz değiliz ve bunu zaten patlayacak bir gün. Düşman bunu iki türlü kullanır. Ya böyle ortaya çıktıktan sonra aleyhimizde kullanır. İşte sizin hocalarınız böyle der. Bunu sakladınız der. Bile bile sakladınız der. Ya da ortaya çıkartmaz. Ona şantaj yapar. Söylerim ha der. Onun ajan gibi kullanmak ister. Kabul eder. Eder etmez etmez. O ayrı bir şey. Ama düşman bunu yapmak ister. Yani bu ayıbını saklama olayı normal bir insan için ama o herhangi biri değil. Böyle bir günaha giremez bir hoca. Orada sen bizi temsil ediyorsun. Sen utanmıyorsun da bizi temsil ettiğin halde cemaati düşünmüyorsun. Ne kendi aileni, ne şerefini, ne cemaati, ne İslam davasını düşünmüyorsun da. Şimdi bizi mi suçluyorlar? Neden onu düşünmediniz? O kendini düşünmedi. O davayı düşünmedi. O hanımını düşünmedi. Ailesini düşünmedi. O cemaati düşünmedi. Düşünse bunları yapmaz. Herhangi birisi bir günah işlemiş olsa uğraşmasın. Benim bildiğim bir sürü günah var. Ben kimle uğraşmışım? Kiminkini ortaya dökmüşüm? Tek onu mu biliyorum ben? Eğer bir insan cemaatte bir yeri varsa onun cezası da diğerleri gibi olmaz. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Peygamberimizin hanımlarına hitaben. Ey peygamberin hanımları, siz herhangi bir kadın değilsiniz. Sizden birisi bir hayasızlık yaparsa iki kat azap edilir diyor. Sizden biri bir hayasızlık yaparsa iki kat azap edilir. Çünkü siz herhangi biri değilsiniz. Bir cemaatin bir yerdeki sorumlusu hocaları böyle bir şey yapamaz. Cemaate büyük bir zarar verir. Herhangi birisiyle ilgili olan ayıpları saklama kuralı böyle bir durumda geçerli olmaz. Ben buna rağmen de yine de hemen ortaya dökmedim, tövbe etmesini bekledim. Etmedi. Bir de malımıza el koymaya kalkışıyorlar. Halen şu anda devam ediyor. Ve bu tür insanlardan Müslümanların korunması da gerekir. Yani her kadına böyle bakar demek istemiyorum. Öyle bir iddiam yok. Ama Müslümanların bu tür zayıf insanlardan korunması gerekmez mi? Bunu bilin. Bunun bilinmesi gerekmez mi? Yani birçok kimse üzülmüş mesela cumartesi günü tweet attığında, işte pazar mıydı? Pazar günü tweet attığında üzüldüm, bıraktım tweetini. Sen bir kere tweetini niye atıyorsun ki ortaya? Yani bu konular internet ortamında mı konuşulur? Zaten gelmiyorsun iki aydır. Yani zaten sen bırakmışsın, zaten bunu biliyoruz. Söyleyeceksen bile telefonla söyle bir arkadaşa, olsun bitsin. Bunu Twitter ortamında neden paylaşıyorsun? Sen aleni hale getiriyorsun, beni konuşmak zorunda bırakıyorsun. Kenara çekil, otur. Suçunu bil, otur yerine. Sanki başbakandır tweet atıyor. İstifasını bütün dünya alem bilmeliymiş. Maşallah. Ya sen kimsin ki? Sen kendini ne kadar büyük adam sanmaya başlamışsın. Ya bakan, devletin bakanı sessiz sedasız birbirlerine görevi devrediyorlar. İkisi birbirine, eski bakanla yeni bakan birbirine çiçek veriyor. Görevden alınmış halbuki. Görevden alınmış buna rağmen mesele etmiyor. Kibarlıkla ayrılıp gitmiyor mu arkadaşlar? Haberle de görmediniz mi? Başbakanı da bakanı da böyle değil mi? Kimse böyle ortalığı velveliye veriyor mu? Ya sen kimsin? Başbakanlar görevden alınıyor, sessiz sedasız adam gidiyor. Teşekkür ederim diyor, çekip gidiyor. Sen ortalığı velveleye verdin. Herkesi bize düşman ettin. Twitter'da insanlar bunu görünce diyor, hayrola ne oluyor falan, bir şey mi var? İnsanlar soru soruyor, mecbur kalıyorum açıklıyorum. Acaba bir yanlış mı gördü ki böyle eski birisi bırakıyor gidiyor? Yok, bir yanlış görmedin, zaten kendi de söylüyor. Zaten cemaatin hareket metodunda bir hata olmadığını kendi de söylüyor. Bende bir şey görmediğini kendi de söylüyor. Bugüne kadar ben en çok öven, göklere çıkaran da odur. Hocamdan ayrılacaksam Allah, bu hareketten ayrılacaksam Allah canımı alsın diyen odur. Bu asra gelmiş geçmiş en önemli liderlerdendir diyen odur. Siyasi bir dahidir hocam diyen odur. Bu tweetleri atan da odur. Yaptığım bütün siyasi analizler doğru çıktığı için hocam siyasi bir dehadır diyordu. Yani böyle bir hata gördüğünden de değil. Şimdi ama insanlar merak ediyor. Yani bu insan bir şey mi gördü acaba, bizim bilmediğimiz bir şey mi? Hayır, bir şey yok demek zorundayım ve bundan dolayı demek zorundayım. Sen beni mecbur ettin. İtaat etmeyerek, fitne çıkartarak, orada yangın çıkartarak. İsveç'e bu yangını
uzattın. Berlin'e bu yangını uzattın. Kopenhag'ı yaktın. Ve itaat etmediğin malımıza da el koymaya çalışıyorsunuz ama bunu açıkça söyleyemiyorsunuz. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Peki o zaman kapıyı niye kilitliyorsun? Hakeme neden razı olmuyorsun? Tabelayı nasıl indiriyorsun? Allah o ellerinizi kırar sizin. Tevhidi bir hareket bu hareket. Bu hareket Allah'ın istediği metodu tercih etmiş, o yolda hizmet veren bir harekettir. Sen bu hareketin tabelasını indirirsen Allah belanı verir. O bir tabela değil sadece. Bir devletin bayrağına çaput parçası denir mi? Bir devletin bayrağı çaput parçası mıdır? Bir bezden ibaret midir? Devletin şerefidir değil mi? Bir devletin bayrağına el uzatılır mı? Aynen öyle, bir cemaatin de amblemidir o, tabelasıdır o. Sen ona el uzattığın zaman Allah o elini kırar senin. Onu oradan indirenler yakında birinin eli kırılırsa, birinin de eli felç olursa hiç şaşırmasınlar. Nereden bu bela başımıza geldi demesinler. Sen o tabelayı indirdin. Allah'tan tokadı yiyeceksin. Sen o tabelayı indirmenin manasını anlamıyorsun. Basit bir şey zannediyorsun. Bir devletin bayrağını indirmek gibi bir şey o. Her şeyi yapsınlar. Ama biz bir şey açıklamayalım. Açıklamak zorunda kalıyorum. Bu adam böyle böyle, siz bunun için mi bunları yaptınız? Açıklamak istemedim. Ama bu. Bunun için mi yaptınız? Demek için açıklamam lazımdı. Açıklama var İslam'da. Bütün hadis kitaplarında, tarih kitaplarında, tarihte kim ne yapmış anlatılıyor ve bütün ulema bunu caiz görmüş. Müfessiri de bunu anlatıyor, sahabi de rivayet ediyor, müştehidi de buna göre fetva veriyor, muhaddisi de bu rivayeti aktarıyor. Hepsi bunda icma etmişler ki bir insan zina etmişse adını vererek maiz diyor. Maiz zina etti, recm edildi diyor. Adını veriyor. Herkesin önünde recm ediliyor. Ayrıca da kıyamete kadar bütün Müslümanların bileceği şekilde ismi veriliyor. Bütün muhaddisler bilmiyor, sahabe bilmiyor. Sen mi biliyorsun kara cahil? Açıklanır mıymış? Sahabe açıklamış. Açıklamayı boş ver. Ceza vermiş İslam. Sadece mahkemede açıklamamış. Bir de ceza vermiş. İslam devleti olsaydı o mahkemeye çekilirdi. Ve tazir cezasını, en azından tazir cezasına uğrardı. Artık hakimin kararına göre buna 20-30 sopa vurun mu derdi. Bunun ağzını, bunu burnunu kırın mı derdi. 6 ay hapse atın mı derdi. Artık hakimin tazirini vereceği cezaya göre. Bu herhangi birisinin hiçbir sebep yokken ayıbını ortaya dökmek gibi değil. Ben bu cemaatin hocasıyım. Bir sürü adamın ayıbını biliyorum. Kimin ayıbını ortaya dökmüşüm? Size gelmez bilgi, bana gelir. Kimin ayıbını ortaya dökmüşüm? Ama adam öyle bir şey yapıyor ki devam ediyor. devam ettiğini görünce,
durdurmanın başka yolu yok bunu anlayınca ve onun bilinmesi gerektiği ortaya çıkınca, ona karşı herkesin dikkatli olması gerektiği ve bu adamın ilerisinin tehlikeli olduğu ortaya çıkınca açıklarız. Bu adamın ilerisi tehlikeli. Bu tür adamlar önde olma hakkına sahip değil. Ama önde olmak istiyor. Birazcık kenara çekeyim dedim, neler yaptı? Yetkisini aldım diye. Bu adam illa ben baş olacağım diyor. Böyle bir insanın baş olmaması lazım. Ve böyle bir insanın baş olmaması için de açıklamam gerekli oldu. Çünkü insanca kenara çektim, anlamadı. Bırakmadı peşini. Böyle birisi ders yapmaya layık mıdır? Evli bir kadınla flört eden birisi İslam adına ders yapmaya layık mıdır? Toplayıp da insanlara ders yapmaya layık mıdır? Sen yapacağın şey, önce bu günahtan kurtulana kadar, adam olana kadar, ıslah olana kadar, tevbe lafla değil, gerçekten bırakmak lazım. Belki de tevbe etmiştir diyorlar. Tevbe nasıl kabul olur? Günahı bırakmış olursun bir. Üç tane şartı var tevbenin. Günahı bırakmış olmak, pişman olmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermek. Bu adam devam ediyor. Ve böyle birisinin Müslümanların önünde gitmesi doğru mudur? Bunu yapması gereken şey nedir? Sen nefsini ıslah et, bir kenarda dur, öne çıkma. Yapman gereken bu, senin hayrınadır bu. Sen gösterişi de seviyorsun, ben bunu da biliyorum. Kalabalıklara konuşmak istiyorsun, ben bunu da biliyorum. Hiçbir arkadaşımız ben konferans yapayım mı hocam demedi. Bir tek o dedi bana bunu. Orada konferans yapmak istiyor sürekli. Ben bunu da biliyorum. Hiçbir arkadaşımız kaset çekip de koymuyor bir yerlere internet için şuraya buraya. O kaset çekmek istiyor. Kaç defa bunun için de bana sordu. Ben seni tanıyorum. Sen gösterişi de seviyorsun. Makamı da seviyorsun. Senin yapman gereken önce bu hastalıklardan kurtulmak. Önce insan kalbini ıslah etmeli. Peygamberimiz buyuruyor, vücutta bir et parçası var. O düzeldiği zaman tüm vücut düzelir. O bozulduğu zaman tüm vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Kalbini ıslah etmelisin. Sen yapman gereken bu. Ama sen baş olmak istiyorsun, hep önde olmak istiyorsun. Kalabalıklara konuşma yapmak istiyorsun, yetkili olmak istiyorsun. Ben bu riski daha fazla alamam. Bu kadar süre verdim, yeter. Her an patlayabilir, her an haberleri olabilir dedim, yeter dedim. Sen yapman gereken kenara çekil, nefsini ıslah et. İbadetle uğraş, yine kitabını oku, tek tek insanlara anlat. Tebliğ güzeldir, senin bunu engelleyen yok. Ben ilk başta dersini de engellememiştim de. Buna rağmen bunları yaptı. Ben dersi de danca yapacak adam yok diye mecburen ona da müsaade etmiştim. Yani şimdi derse de müsaade etmem zaten bizden olsa bile. Bu yaptıklarından sonra bu kadar fitneci olduğunu, bu kadar yalan, bu kadar iftira, hepsi yeni ortaya çıktı. Evvelden bir tek onu biliyordum, bunların hepsi ortaya çıktı. artık ders yapmana da müsaade etmem. Zaten bizden olsam bile. Sen yapman gereken şey birer ikişer insanlara tebliğ et. İslam'ı anlatmak yetmiyor mu sana? İnsan kazan, daha güzel. Benim keşke vaktim olsa, keşke ben birer birer konuşsam insanlarla. Ben bunu tercih ederim. Çünkü birer birer konuşmak daha etkili, daha güzel. Adamın hastalığını teşhis ediyorsun, ona göre konuşuyorsun. Ve adam değişiyor zamanla, hayatını değiştiriyor. Birebir görüşmeler hayatı değiştiriyor. En güzeli bu. Sen yapman gereken bu. Sen artık önde olan bir insan olmamalısın. Nefsini zapt etmelisin. Kendine hakim olmalısın. Artık öne çıkmamalısın. Çünkü sen busun. Öne çıkmaya çalışırsan hala Allah seni daha da rezil eder. Bana neden açıklandı diyenlere cevabım bu. Açıklama gerekliydi, gerekli açıklama yapıldı. İslam'da ayıp ortaya dökülmez diye bir şey yok. Mesela diyelim ki şurada birisi birisini öldürüyor. Ya da hırsızlık yapıyor. Mesela. Elinizde kamera var. Çekmeniz gerekmez mi? Gerekir. Müdahale edebiliyorsan, engelleyebiliyorsan engellemelisin. Haşa huzurdan mesela diyelim birisi bir kadını bir eve kapattı, zina edecek. Kapıyı kırman gerekir. Evet. Ben fıkıhçı olarak konuşuyorum. Öfkeyle falan değil. Biliyorsan ki bunlar içeri girdi gayri meşru, zina edecekler, kapıyı kırman gerekir. İzin veremezsin. Tabi İslam devletinden şimdi demiyorum. Yani efendim ayıbını ortaya koymayalım. Gizli yaptılar. Zina edeceklerse etsinler. Zaten gizli yapıyorlar. Ayıbını ortaya dökmeyelim. Engelleyebiliyorsan engellemelisin. Yani ayıbı ortaya dökmek olsa da haramı engellemek lazımdır. O ayıbı örtme meselesi başka konularda geçerli. Birisi böyle bir hoca değil, görevli değil. Ve daha küçük bir şey, daha basit bir şey. Böyle bir namussuzluk değil, ırz düşmanlığı değil. Belki öğüt verirsin. Ama iş mahkemeye gelene kadardır bu. Mahkemeye geldi mi iş biter. Ben de mahkemeyim. Peygamberimiz buyuruyor ki aranızda bağışlayın. Bana geldi mi bağışlamam diyor. Hakim affetmez. Hükmünü verir. Birinde bir yanlış gördüysen eğer İslam'a, Müslümanlara büyük bir zarar değilse, şahsi bir şeyse, mesela kendisi bir içki içti. Ya da senin malını çaldı, sen de gördün. Tamam diyor, eğer affedersen affet. Bana getirirsen diyor, bağışlamam. Bir hırsızı getirmişler. Efendimiz olayı inceledikten sonra elinin kesilmesine hükmetmiş. Elini keserlerken Peygamberimizin böyle başı dönmüş, böyle yüzü sapsarı olmuş. Çok üzülmüş. Demişler ki ya Resulallah çok mu üzüldün? Evet demiş. Ümmetimin eli kesiliyor gözümün önünde. Nasıl üzülmeyeyim ki? O zaman demişler emretseydin kesmezdik. sensin devlet başkanı, sensin peygamber. Söyleseydin kesmezdik. Diyor ki, bana gelince ben affedemem. Allah'ın hükmüdür. Uygulamak zorundayım. Siz affetseydiniz olurdu. Bana geldim ben affedemem. Şimdi bunda tabii ki ne zina var ne hırsızlık. Ben onu ona benzetmek için söylemiyorum. Hakimin affedemeyeceğini. Ben süre tanıdım. Ama bu bir merhamettir. Bu bir merhamettir. Ben süre tanıdım. Fakat devam etti. Ayrıca görevden aldığımda fitne çıkardı. Ortalık hala yanıyor şu anda. Hepsini organize etti, herkesi tahrik etti, herkesi isyan ettirdi. Ayrıca da oradaki malımıza da el koymaya çalışıyorlar. Kendiyle beraber olanlar. Ben arkalarında yokum diyor. Bana öyle haber gönderiyor cumartesi günü. Ben arkalarında yokum. Bunlar kendileri yapıyorlar. Ben de onlara yanlış yaptıklarını söylüyorum. Hakeme razı olun diyorum. Olmuyorlar. Benimle alakası yok diyor. Sonra öğreniyorum ki Berlin'den Berlinlileri arıyor, geleceğim diyor. Orada ders yapacağız. Aman aman istifa etmeyin. Orada da oraya da ele geçireceğiz yani. Oradakiler istifa edeceklerdi. Onlara da istifa etmeyin demiş. Sen ta Berlin'i karıştırıyorsun. Orayı, oranın bile arkasında sen varsın. Da Kopenhag'dakilerin, bu asilerin arkasında sen yoksun öyle mi? Ben de buna inanır mıyım artık? Sen her şeyi yap. Ben sen hiçbir kusurunu bile söylemeyeyim öyle mi? Ben cemaatin malını korumak zorundayım. Bu yapılan isyana da cevap vermek zorundayım. Kimsenin böyle bir şey yapmasına ben müsaade edemem. Ayıplar bazen, bir ayıbın söylenmesi bazen mekruhtur, bazen mübahtır, bazen vaciptir, bazen farzdır. Nasıl ki evlilik kimi insana sünnettir, orta halli insanlara günaha girmeyecek, evlenmediği zaman günaha girmeyecek insanlara sünnettir. Evlenmediğinde günaha girecek, gireceğinden korkuyorsa ona vaciptir. Günaha gireceğinden kesin eminse ona farzdır. Eşinin haklarını yerine getireceğinden şüphe ediyorsa, herhalde eşimin haklarını yerine getiremem diye şüpheleniyorsa evlenmesi mekruhtur. Eşinin haklarını yerine getiremeyeceğinden eminse evlenmesi haramdır. Evliliğin hükmü 5 tanedir. Bir tane değil. Evlilik nedir? Sünnettir. Öyle değil. Adamına göre. O cahillerin konuşması. Evlilik nedir? Sünnettir. O genele göre yapılan bir konuşma. Öyle değil. Adamına göre. Kimine haram, kimine mekruh, kimine sünnet, kimine vacip, kimine farz. Bu da öyle. Bazı ayıpları ortaya dökmek mekruhtur. Bazılarını ortaya dökmek mübahtır. Bazılarını ortaya dökmek gerekliyse vaciptir. Bazen de farz olur. Bunlar vacip hale getirdiler, farz hale getirdiler. Kendilerini suçlasınlar.